Ayrım 3.
Sayfa 24. Yazar özet olarak diyor ki, arşivlerin 50 yıllık kapalılık süresi genel bir kural olarak hemen hemen her ülkede uygulana gelmektedir. Bu genel kuraldan ilk ayrılan ülke İngiltere oldu. İngiliz devlet arşivlerinin kapalılık süresi 50 yıldan 30 yıla indirildi. İngiltere bir yandan arşivlerini araştırıcılara açarken, öte yandan sistematik belge yayınlarını da sürdürmektedir. 1919-1923 yılları Türkiye'si üzerine yayımlanan İngiliz belgeleri birkaç ciltte toplanmıştı. Oysa aynı dönemde Türkiye ile ilgili İngiliz Dışişleri Bakanlığı arşivinin yalnız bir dizisinde 723 cilt belge vardı. Herhalde yayımlanmış İngiliz belgeleriyle yetinilemezdi. Doğrudan doğruya arşive inip araştırmayı gerekli gördük. Toplam olarak 1300 kadar arşiv cildini taradık. Belgeleri seçerken sübjektif davranmadık. Bulabildiğimiz belgelerin hepsini kitabımıza aldık. Mustafa Kemal'in kendisini veya politikasını yermeye kalkışmış belgelere de rastladık. Hasım bir tarafın belgeleri olmaları dolayısıyla bunların karşıt görüşleri savunmalarını olağan karşıladık. Bilimsel dürüstlük kaygısıyla bütün belgeleri kitabımıza almayı uygun, hatta gerekli bulduk. Sayfa 11-14. 4 ciltte tamamlanan araştırmada toplam 997 belgenin orijinali ile Türkçe özeti yer almaktadır. 2097 sayfa. 1974'te H. Bayır'ın 20. yüzyılda Türklüğün Tarih ve Acun Siyasası adlı eseri çıktı. Dipnot TTK Yayınları Ankara. Eserin 153-370. Sayfaları Kurtuluş Savaşı ile ilgilidir. Yazar 1919-1939 dönemine ilişkin İngiliz belgeleriyle belli başlı anılara, çeşitli araştırmalara ve resmi dokümanlara dayanmaktadır. 1974'te Doğan Avcıoğlu'nun 4 ciltlik Milli Kurtuluş Tarihi adlı araştırması yayımlandı. Dipnot İstanbul Matbaası İstanbul 1974. 1296 sayfası Kurtuluş Savaşı dönemi ile ilgilidir. Yazarın 1898-1914 dönemine ilişkin British Documents'dan yararlandığı anlaşılıyor. Cilt 1-3-5. 1976'da Bilal Nevşimşir Kurtuluş Savaşı'nın ilginç bir kesimine ışık tutan ve yine İngiliz belgelerine dayanarak yazdığı Malta sürgünlerini kitaplığımıza kazandırdı. 420 sayfa. Dipnot Bilgi Yayınları Ankara. 1978'de Doçent Doktor Ömer Kürkçüoğlu'nun Türk-İngiliz İlişkileri adlı çalışması yayımlandı. Dipnot AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları Ankara. 333 sayfa. Kürkçüoğlu ek olarak Avam ve Lordlar Kameralarının tutanaklarından da yararlanmış. 1983'te de Sina Akşin'in İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele adlı geniş araştırması yayımlandı. Dipnot Cem Yayınları İstanbul. 602 sayfa. Akşin konuyla ilgili tüm İngiliz belgeleriyle Başbakanlık Arşivi, Meclis-i Vükela Zabıtları ile Dışişleri Bakanlığı Arşivini de mütareke ile ilgili dosyalar taramış. Bunlara 1983'te Mim Kemal Öke'nin İngiliz belgelerinde Lozan Barış Konferansı 1922-1923 adlı belge derlemesi katıldı. 208 belge 320 sayfa. Dipnot. Profesör Doktor N. Göğünç tanıtma yazısında tüm belgelerin Profesör Langhorne'un Documents on British Foreign Policy 1919-1939 18. cildinin 2. bölümünden alındığını açıklıyor ve bunu belirtmediği için araştırmacıyı ağır şekilde eleştiriyor. Tarih ve Toplum Sayı 4 Nisan 1984 sayfa 70-71. Ama araştırmacıya dönük bu kusur belgelerin değerini azaltmıyor. Son olarak da 1995'te S.R. Sonyel'in son eseri yayımlandı. Kurtuluş Savaşı günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi'nin Türkiye'deki eylemleri. TTK Yayınları Ankara 347 sayfa. Dipnot. İngiliz İstihbarat Servisi'nin yaygın ününe aldanarak başarılı ve yanılmaz bir örgüt sananlar olabilir. Sakarya Savaşı sırasında Türk cephe emirlerini ele geçirmek gibi şaşırtıcı başarıları yok değil. Bilal Nevşimşir, Sakarya'dan İzmir'e sayfa 213. Ama bu kitaptaki istihbarat raporlarının çoğu masal. İnsan bu masalları okudukça İngilizlerin neden birçok konuda yanıldıklarını, bocaladıklarını anlıyor. Sonyel'den işlenmemiş bilgi yerine raporlarda yer alan bilgi ve iddiaların doğrularını da kısaca belirtmesi, hiç olmasa doğru bilgilerin alınabileceği kaynakları işaret etmesi beklenirdi. Sözün özü yaklaşık 15 yıllık bir dizi yoğun çaba ve bizi yakından ilgilendiren binlerce İngiliz belgesi. Dipnot, İngiliz belgeleri daha önce yazılmış Türk resmi tarihlerini birkaç küçük ayrıntı dışında doğrulamaktadır. Bu, Türk tarihçilerinin itidal çizgisini korumuş olduklarını, abartıya ve süslemeye kaçmadıklarını gösteren çok önemli bir göstergedir. İngiliz belgeleri ve türleri için genel bilgi, Yeşke, Kurtuluş Savaşı ile ilgili İngiliz belgeleri, Sayı 11 ve diğerleri. S.R. Sonyel, Kurtuluş Savaşı günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi'nin Türkiye'deki eylemleri. Sayfa 349 ve diğerleri. Ali Kemal Meram'ın Belgelerle Türk-İngiliz İlişkileri Tarihi adlı kitabını, Kitaş Yayınları İstanbul 1969, görüp inceleyemediğim için bu mini araştırmanın dışında bırakmak zorunda kaldım. Peki, Dilipak bütün bu araştırmaları yok sayıp neden bir kısım İngiliz belgelerinin gizlendiğini, İngiliz arşivlerinin araştırmacılara kapalı olduğu ileri sürüyor? Aranıp da bulunamayan belgeler ne hakkında? Bu çalışmanın sonuna doğru bu sorunun cevabını da yine birlikte bulacağız. 6. Tarih yazarlığı hakkındaki görüşler. Resmi tarihe yöneltilen eleştirileri ve alternatif tarihleri incelemeye geçmeden önce, resmi tarihe şiddetle çatan bazı yazarların tarih yazımı konusundaki görüşlerini de aktarmak istiyorum. Okuyunca beğeneceksiniz. İncelenen devrin hadise ve şartlarını biraz bilmek lazımdır. Malumdur ki tarihi hadiseleri onları ortaya çıkaran müessirlerden yani etkenlerden ayıklayarak ele almak caiz yani doğru değildir. Üstelik bazen tek bir vesikaya yani belgeye istinat da yani dayanmak da tarihçiyi şaşırtıcı neticelere sürükler. K. Mısıroğlu, Hilafet, sayfa 214. Bugün tarih de adeta bir laboratuvar ilmi haline gelmiştir. Onun için de gerçekleri ortaya çıkarmak için kendine mahsus bir takım ispat usulleri vardır. Kısaca söylemek gerekirse ele geçen vesikaların sıhhat yani doğruluk derecelerini araştırmak ve bu vesikaları icabında başkalarıyla mukayese yani karşılaştırmak ve kontrol etmek gibi prensiplere riayet etmeksizin yani uymaksızın sıhhatli bir araştırma yapılamaz. Şuradan veya buradan ele geçmiş herhangi bir vesikayı kat'i telakki ederek yani kesin belge sayarak işe koyulmak ve sadece bunlarla ihticac etmek yani yetinmek araştırıcıyı çok defa yanlış neticelere götürür. K. Mısıroğlu, Osmanoğullarının Dramı, sayfa 339. Bugün müspet bir ilim ve bütün ilimler gibi gayesi gerçekleri aydınlatıp ortaya çıkarmak olan tarih, ancak doğruluğu sabit vesikalara ve onlar kadar sağlam hatıralara dayanılarak kronolojik tasniflere yazılır. F. Kandemir'den aktaran ve benimsediğini yazan V. Vakkasoğlu, Son Bozgun, 1. cilt, sayfa 17. Tarihi, çarıklı, erkanı, harp rivayetleri ve hikayelerinden ayırmak gerekmez mi? Siz bilmezsiniz, sizin okuduğunuz kitaplarda yazmaz. Şu gözlerin gördükleri, gördükleri diye başlayan sözlü hatıralar artık yerini belgelere bırakmamalı mı? Abdurrahman Dilipak, Başka Açıdan Kemalizm, sayfa 19. Kronolojiyi temel sayan olayları his ve arzularına göre yorumlamadan olduğu gibi yansıtan, en ince ayrıntıyı bile adalet ve hak tanırlık ölçüsünde kaydeden bir dikkat olmadan hadiseleri yani olayları değerlendirmeye kalkışırsanız, tarih değil hoşa giden masal yazmış olursunuz. Evet, tarihin ne olup olmadığını belirleyen bu nefis söz ünlü tarihçi Wells'e aittir. H. Hüseyin Ceylan, Büyük Oyun, 1. cilt, sayfa 9. Demek ki iddialarını inceledikleri dönemin ve olayın şartlarını dikkate alarak tarih açısından değer taşıyan doğruluğu araştırılıp kontrol edilmiş, başka belgelerle karşılaştırılmış, kanıtlanmış ciddi ve gerçek belgelere, onlar kadar sağlam anılara, güvenilir tanıklara dayayacaklar, öyle çarıklı erkanı harp rivayet ve hikayelerini dikkate almayacaklar, gerçeği tek bir belgeye de bağlamayacaklar, olayları his ve arzularına göre yorumlamayacaklar, en küçük ayrıntısına kadar adalet ve hak tanırlık ölçüsüyle değerlendirecekler. Dürüst tarihçilik yapacaklarına güvence de veriyorlar. Yakın tarihimizin doğrusunu tanıklara ve kapı gibi sağlam belgelere dayanarak yazdıklarını söylüyorlar. Bu iddiamızı tam bir fikir namusuyla ana tezimiz olarak başa alıyor ve en ince teferruatına kadar ispatını boynumuza borç biliyoruz. Necip Fazıl Kısakürek, Vahidüddin, sayfa 140. Bu korkunç hak ve hakikat kalpazanlığı karşısında biz şu kitabımızla bazı tarihi olaylara ışık tutarak yalan söyleyen tarihi utandırmaya çalıştık. M. Müftüoğlu, Yalan Söyleyen Tarih Utansın, 1. cilt, ön söz. Tamamen belgelere dayandırılmış olarak hazırlanan bu araştırma. V. Vakkasoğlu, Son Bozgun, 3. cilt, sayfa 9. Amacımız Sultan Vahidettin'in bu vatan için yaptıklarını belgelerle ortaya koymaktır. Bunun için hatıratlar başta olmak üzere yüzlerce belge taradık. H. H. Ceylan, Büyük Oyun, 1. cilt, sayfa 17-87. Acaba doğru mu söylüyorlar? Yoksa okuyucularına hayali sahte bir tarihi benimsetmek ve gerçekleri değiştirmek için bu sözlerle bir ön hazırlık mı yapıyorlar? Birlikte göreceğiz. 1. Bölüm. Vahidettin. Resmi tarihlere göre çeşitli yayınlara ve belgelere göre Kurtuluş Savaşı'na karşı olanların başında son Osmanlı padişahı Vahidettin geliyor. Vahidettin birçok kitapta hain olarak niteleniyor. Buna karşılık bazı yazarlar Sultan Vahidettin'in asla hain olmadığını, hatta Kurtuluş Savaşı'nı onun başlattığını ileri sürüyor. Mesela şöyle diyorlar: Osmanlı padişahlarının en talihsizidir. Bu yüzden kendisine hain damgası vurulmuştur. Fakat hain değil, bütün Osmanlı padişahları gibi vatanperverdir. Nihal Atsız, Türk Ülküsü, sayfa 85, İstanbul 1958. Milli şahlanış hareketinin fikirde müellifi, yani yaratıcısı ve bu maksatla Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya gönderen doğrudan doğruya Vahidüddin'dir. Vahidüddin olmasaydı Türk İstiklal Savaşı olmayacak ve kurtuluş sağlanamayacaktı. Necip Fazıl Kısakürek, Vahidüddin, sayfa 156-184. Sultan Vahidettin, ufukta beliren vahim tehlikelere karşı Anadolu'da bir direniş hareketi düşünüp, bunu tepesindeki işgal kuvvetlerine rağmen en dikkatli şekilde planladı. Bu cümleden olarak yaverlerinden Mustafa Kemal Paşa'yı geniş yetki ve imkanlarla donatarak Anadolu'ya gönderdi. Kağan Mısıroğlu, Osmanoğullarının Dramı, sayfa 79. Mustafa Kemal'i milli mücadele için Anadolu'ya olağanüstü yetkilerle gönderen bizzat padişah olmuştur. Hani şu bize vatan haini olduğu ilkokul birinci sınıftan itibaren söylenen Sultan Vahidettin. Ve Vakkasoğlu, Son Bozgun, 3. cilt, sayfa 155. Anadolu'nun kurtuluş hareketinin başlamasının bir numaralı kahramanı Sultan Vahidettin'dir. Sultan Vahidettin vatana ihanet etmemiş, tam tersine Vahdettin'in bu vatan için yaptıklarına karşılık olarak ona ihanet edilmiştir. H.H. Ceylan, Büyük Oyun, 1. cilt, sayfa 23-87. Bu bildiğimiz Vahidettin'den farklı biri, adeta hakkı yenmiş bir gizli kahraman. Doğru mu değil mi görelim. 1. Vahidettin'in kısa hayat hikayesi. Doğumu 1861, babası 32. Padişah Abdülmecid, annesi Gulistu Hanım. Abdülmecid'in 30 çocuğundan 23.sü. Dipnot, İsmail Hakkı Danişment, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, 4. cilt, sayfa 441. 4 aylıkken babası ölür. Çocukluğu ve gençliği kapalı bir ortamda geçer. Amcası Abdülaziz ile ağabeyleri 5. Murat ve 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmelerine, ihtilal, darbe ve savaşlara tanık ve veliaht Yusuf İzzettin Efendi intihar edince veliaht olur. 1916. Veliaht iken Avusturya ve Almanya'ya resmi ziyaretler yapmıştır. Ağabeyi Sultan Reşat'ın ölümü üzerine de 4 Temmuz 1918'de 58 yaşında tahta çıkar. Bir oğlu, 2 kızı var: Ertuğrul, Ulviye, Sabiha. Mütareki işgaller izler, Anadolu silaha sarılır, Mustafa Kemal'in öncülüğünde Kurtuluş Savaşı başlar ve bu çetin mücadele Lozan Anlaşması ile noktalanır. Resmi tarih, Vahdettin ve eniştesi damat Ferit ile yakınlarının milli mücadeleye karşı çıktıklarını ve önlemeye çalıştıklarını ileri sürüyor. Vahidettinciler ise tersini iddia ediyorlar. Bu iddiaların tamamını göreceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırır. Vahidettin, 17 Kasım 1922 Cuma sabahı İstanbul'dan ayrılarak bir İngiliz savaş gemisiyle Malta'ya gidecek ve bunun üzerine TBMM Vahdettin'in yerine Veliaht Abdülmecid Efendi halife seçecektir. Dipnot, Ahmet Kabaklı ise nedense tarihi gerçekleri bir yana iterek şöyle yazıyor: Son padişah 6. Mehmet Vahidettin 17 Kasım 1922'de Veliaht Abdülmecid Efendi halife ilan etti. Temellerin Duruşması, sayfa 145. Şaka mı, baskı yanlışı mı, yoksa Sayın Kabaklı kimsenin bilmediği bir sırrı mı açıklıyor? Oysa Vahidettin sonuna kadar halife olduğunu ileri sürmüş, Abdülmecid Efendi için de şöyle demiştir: Bizim bu dağ demek ki saltanatsız hilafete razı, yani tekke şeyhi olacak. Gerçi bu kadarı da ona çoktur ya. Aktaran Tütüncübaşı Şükrü Bey, Yakın Tarihimizi, 3. cilt, sayfa 338. Vahidettin, 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'ne baş kaldırmış olan eski Mekke Şerifi, yeni Hicaz Kralı Hüseyin'in davetinden yararlanarak Malta'dan Mekke'ye geçer. Ocak 1923. İslam alemine bir beyanname yayımlar. Mısır'da yaşamak ister ama İngilizler uygun görmeyince 1923'te İtalya'nın Riviera bölgesindeki San Remo kentine yerleşir ve 1926'da vefat eder. Dipnot, K. Mısıroğlu, Osmanoğullarının Dramı. Sayfa 192'de Mısır'da kalamamasının sebebini Kral Fuat'ın karşı çıkmasına bağlıyor. Ama asıl sebebin İngilizlerin izin vermemesi olduğunu ileride göreceğiz. Kısa hayat hikayesi böyle. Şimdi Vahidettin'i daha yakından tanıyalım. 2. Vahidettin'in kişiliği. Bu bölümde yakınlarının, dostlarının, tarafsız kişilerin tanıklığına ve bazı sağcı tarihçilerin yazdıklarına ve geçerli belgelere dayanılmış metinler genellikle sadeleştirilmiştir. Yanlış bilgi ve gerçeğe aykırı iddiaları işaretledim ve doğruları belirtmeye çalıştım. Kızı Sabiha Sultan'a yazdığı mektubun üslubu, damadı İ Hakkı Oktay'ın anlattıkları, İstanbul'dan apar topar ayrılırken tek oğlu Ertuğrul'u yanına alması iyi bir baba olduğunu gösteriyor. Dipnot İHA Oktay, yan yadan Ankara'ya. Sırasında ağlayan ve ağladığını da saklamayan biri. Ali Fuat Türk geldi. Görüp işittiklerim sayfa 177, 216, 227. Yakınlarına cömert. Dipnot. Sanremo'da bir süre Vahidettin'in yanında kalan T. Mümtaz Göztepe'nin anılarında bu konuda birçok ayrıntı var. Vahidettin gurbet cehenneminde. İyi bir besteci. İyi Mahmut Kemal İnal diyor ki eserleri üstadçaydı. Dipnot. T.M. Göztepe Vahidettin'in bestelediği bir şarkıdan söz ederken cümlenin başında mahur makamında, cümlenin sonunda ise beyati makamında diye yazıyor. Vahidettin Mütareke Gayesi'ne sayfa 188. Yılmaz Çetiner ise aynı şarkının makamının Suzi Dil olduğunu ileri sürüyor. Son Padişah Vahidettin sayfa 292. Tek şarkı, iki araştırmacı, üç makam. Haznedarlarından bir hanımla bu mevzuda konuşurken hangi sazı çaldığını sordum. Eline hangi sazı alsa bilerek çalardı. Çalmadığı saz yoktu dedi. Dipnot. Son Sadrazamlar sayfa 2102. Murat Bardakçı, Vahidettin'in 41 şarkısının notalarının yayımlanacağını açıklamıştı. Hürriyet 5 Kasım 1995. Bunun gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyorum. Çok sigara içiyor. Dipnot, Rıza Tevfik Bölükbaşı, biraz da ben konuşayım sayfa 32. Dindar ama yobaz değil. Mesela Almanya'yı ziyareti sırasında verilen bir ziyafette masanın kurallarına uyar. İmparatorun şerefine şampanya kadehini kaldırır. Padişah halifenin veliaht sıfatıyla içmese de ağzına değdirerek içer gibi yapmak inceliğini gösterir. Dipnot, Lütfi Simavi Osmanlı Sarayı'nın son günleri sayfa 360. Birçok Vahidettinci yazar bu olay dışında ağzına damla içki koymadığını yazıyorsa da yakın adamı Tütüncübaşı Şükrü Bey tersini söylüyor. Hünkar istediği öteberiyi bana aldırtırdı. Bunların başında da daima konyak vardı. Dipnot. Yakın tarihimiz 3. cilt sayfa 388. Malta'da sadece 20-30 Kasım 1922'de İngilizlerin yaptığı masrafları gösterir çizelgeye göre Vahidettin ve maiyetinin şarap masrafı 5 İngiliz lirası tutmuştur. Bilal N. Şimşir, Vahdettin'in Kaçışı ve Sonu, 28 Kasım 1973, Cumhuriyet Gazetesi. F.O. 371, 9118, E.172, Colonial Office'den Foreign Office'e yazı, 3-1-1923. 1922'de Malta'da Tigne Vilyası salonlarında verilen yılbaşı balosuna da katılır. Dipnot, Osman Öndeş'in Malta gazetelerinde yer alan haberlere dayanarak hazırladığı bir yazı, Vahidettin Malta'da, Hayat Tarihi Mecmuası, Mart 1971. Sanremo'daki köşkün alt katında bulunan misafir salonunun duvarında büyük bir çıplak kadın tablosu asılıdır. Halifeliği sürdürdüğünü ilan eden Vahidettin misafirlerini bu tablonun altında oturarak kabul etmekle sakınca görmez. Vahidettin Gurbet Cehennemi'nde sayfa 147. American Associated Press muhabiriyle 1919 Aralık ayının ortalarında yaptığı konuşmada şöyle der. Türk kadınlarının hürriyetlerine kavuşmaları için önümüzdeki açık bir büyük saha bulunuyor. Onlara Amerikalı kız kardeşlerinin statülerini vermek suretiyle ve dinimiz delaletiyle, yani yardımıyla, en iyi surette başaracağımıza inanmaktayım. Dipnot G. Yeşke, Kurtuluş Savaşı ile ilgili İngiliz belgeleri. Sayfa 6, mülakat 17-12-1919 günlü The Times'da yayımlanmış. Geleneğe göre Osmanlı hanedanına mensup kızları nikahlı da olsalar kocaları düğünden önce göremezler. Buna rağmen Vahidettin düğünden önce damadı İ Hakkı'yı davet eder ve zaten İ Hakkı ile gizlice buluşmakta olan kızı Ulviye Sultan'a takdim eder. İHA Oktay sayfa 236. İ Hakkı'nın yeğeni Şefik Oktay diyor ki Osmanlı sarayı da Avrupalılaşmak yolunda ufak bir adım daha atmış, amcam da korkusuz olarak sultanla buluşma imkanını elde etmişti. Şefik Oktay, Son Osmanlı Sadrazamı ve Oğulları, 7. bölüm 28-12-1988 Milliyet. Nihal Atsız iyi bir binici olduğunu, T.M. Göztepe'de Osmanlı hanedanı içinde silahşörlüğü ve biniciliği ile ünlü olduğunu yazıyor. Dipnot Türk Ülküsü sayfa 86 ve Vahdettin Gurbet Cehennemi'nde sayfa 34. Dönemiyle ilgili bütün kaynakları taradım. Hiçbir kaynakla silahşörlüğünü ve iyi bir binici olduğunu doğrulayan bir kayıt göremedim. Başkatibi tabanca taşıdığını yazıyor ama tabanca taşımakla silahşörlük başka başka şeylerdir. Görüp işittiklerim sayfa 141. Sağlığı ve sinir sistemi. Şehzadeliğinde zayıf, nahif ve hastalıklı bir genç, denilebilir ki bu haliyle devletin en sadık timsali. Padişahlığında Ali Fuat Bey'e defalarca söylediğine göre çocukluk ve gençliği türlü hastalıklar içinde geçmiştir. Dipnot: Necip Fazıl Kısakürek, Vahidüddin, sayfa 24. Mustafa Kemal İnal diyor ki sadeleştirilmiştir. Abdülmecid'in evladı içinde sıhhati ve şuuru tam, tahta layık bir şehzade görülmedi denilemezse de, görülenlerde de nice acayip haller görüldüğü inkar edilemez. Son Sadrazamlar 4. cilt sayfa 2094. Padişahlığında da sağlıklı değil. Tahta çıkış töreni dolayısıyla Topkapı'ya geldiği zaman arabadan inince romatizmadan muzdarip olup yol yürümekte zahmet çeker, bastonunu ister. Adamları bastonu almayı unutmuşlardır. Bu bir felaket diye sızlanır. Dipnot: A.F. Türk geldi, görüp işittiklerim, sayfa 138. Aksi gibi o gece Topkapı Sarayı'nın duvarı yanındaki hamam yanar. Yangın harem dairesine sıçrayacak korkusuyla hayli telaş edilir. Hususi doktoru Reşat Paşa bir Fransız gazetesinde yayımlanan açıklamasına diyor ki, padişah çok asabi ve sinirleri vehme mütemail olacak kadar zayıftı. Mühim anlarda birkaç defa baygınlık geçirmiş ve derhal müdahaleye lüzum hasıl olmuştu. Bunlardan bir tanesi Sevr Muahedesi, yani anlaşması şeraitini, şartlarını ve metnini tetkik için teşkil edilen saltanat şurasına riyaset, yani başkanlık etmek üzere salona girecekleri anda vukua gelmişti. Diğer bir baygınlık da Malatya zırhlısı ile İstanbul'dan müfareket, yani ayrılma kararının İngiltere devletince kabul edildiğinin Yaver Kiraz Hamdi Paşa tarafından arzı sırasında vukua gelmiştir. Adı geçen eser sayfa 209. Başkatibi Ali Fuat Bey de önemli olaylar karşısında çok heyecanlandığını açıklıyor. Birkaç örnek: pek müteheyyiç, yani heyecanlı bir halde bulunduğundan, sayfa 162, ziyade çok heyecanlı olmasıyla hasta olduğunu bahane edip, sayfa 254, zaten heyecanlı bir haldeydi, büsbütün sinirlenerek, sayfa 175, gayet heyecanlı bir vaziyette, sayfa 255 ve diğerleri. Meclis Başkan Vekili Hüseyin Kazım Bey, padişah son derece heyecanlıydı, sayfa 172. Rauf Orbay, Vahidettin umulabileceğinden fazla heyecanlıydı. Parmakları arasındaki sigarasını düşürecek kadar elleri titriyordu. Lütfi Simavi Bey sigarayı yerden kaldırarak tabloya koydu. Rauf Orbay'ın hatıraları, 2. cilt sayfa 241, yakın tarihimiz. Vahidettin'le ilk defa görüşen Yüksek Komiser Amiral de Rohbeck'in 21.8.1920 günlü raporu. Heyecanlı hali dikkati çekiyordu. Kelimeleri güçlükle kullanıyordu. T. Baytok, İngiliz kaynaklarından Türk Kurtuluş Savaşı, sayfa 124. İ.M. Kemal İnal, cebinde tabanca bulundurarak vehimli büyük kardeşi Abdülhamit'i taklit etmesi, onun gibi daima bir suikast beklemekte ve kendini korumaya hazır olduğunu göstermektedir. Böyle bir korkunç bekleyiş içinde düşünce doğruluktan, kalp rahattan yoksun olacağından devlet işlerini iyi idare etmenin zorluğunu açıklamaya gerek yoktur. Son Sadrazamlar, sayfa 2101. Yaşı, sağlık durumu ve tanık olduğu eski ve yeni olaylar dolayısıyla sinir sisteminin sağlam olmadığı anlaşılıyor. Birçok olay karşısında gereken metinliği ve soğukkanlılığı gösteremediğini de göreceğiz.